Herkese merhabalar. Ben Dilek Özener. Yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Vitaminciler için yaptığımız homeopati podcast serilerinin 8. bölümündeyiz. Ve yine sevgili homeopatımız Serdar Büyüközer Bey ile birlikteyiz. Serdar Bey merhaba. Geçen bölüm iyileşme krizlerinden ve iyileşme halinin ne olduğundan bahsetmiştik. Ne anlamamız gerektiğinden bahsetmiştik. Biraz da ağır geçmişti benim açımdan en azından. Detaylı bir konuydu. Bir miktar devam ediyoruz zannediyorum ona bu hafta. Serdar Bey, homeopatik iyileşmeden ne anlıyoruz ve diğer iyileşmelerden bir fark var mı?
Homeopati ile iyileşmenin farkını anlatmadan önce hastalığı nasıl tarif ettiğimizi kısaca hatırlatmak istiyorum. Hastalık bizi engelliyordu. Yani mesela omzumuz ağrıdığında kolumuzu kaldıramıyorduk. Veya depresyona girdiğimizde evden dışarı çıkamıyorduk. Bunu önceki bölümlerde konuşmuştuk. İşte iyileşince aslında olan şey semptomların kaybolmasından ziyade, bu tabii ki herkesin beklediği bir durum ama bundan ziyade bizim kısıtlarımızın ortadan kalkması ve özgürlüğümüze geri kavuşmamız. Yani depresyon ortadan kalkınca artık güle oynaya evden çıkabiliriz, arkadaşlarımıza buluşabiliriz, yemeğe gidebiliriz, sinemaya dans etmeye gidebiliriz. Kolumuzun ağrısı ortadan kalkınca artık mutfağın üst rafından bir bardak almak bizim için işkence olmaktan çıkar. Yani özgürlüğümüzü geri kazanırız. Dolayısıyla aslında iyileşme bize özgürlüğümüzü, canımızın istediğini yapma özgürlüğümüzü geri verir. En önemli fark bu. Ve bundan dolayı da elbette çok mutlu oluruz.
Bu şekilde geçen bölümden devam eden hastalık ve iyileşme halini böylelikle toparlamış olduk ve homeopatik ilaç konusuna zannediyorum geçeceğiz. Bizi iyileştiren bu ilaçlar nedir? İlaç derken nelerden bahsediyoruz? Bu konulara girmek isteriz.
Homeopatik ilaçlar doğadan elde edilirler ve kimyasal ilaçların aksine elde ettikleri madde içinden ayrıştırılıp tek bir kimyasal bileşen seçilip alınmaz. İlacın kaynağı doğada olduğu şekli nasılsa öyle kullanılır. Ve ilacın etken maddesi doğadaki herhangi bir madde olabilir. Bunun kaynağı bitki olabilir, bunun kaynağı hayvan olabilir, bunun kaynağı mineral olabilir. Sıklıkla kullandığımız ilaçlar bu üçünden birinden yapılmış olacaktır. Daha nadir kullandığımız başka ilaçlarımız da var. Bunlar da sağlıklı veya hastalıklı canlı dokulardan elde edilirler. Ancak ilaç bittikten sonra ilacın içinde hastalık yapan ya da yapmayan doğal sağlam doku parçası ikisi de kalmaz. Çünkü ilaçlarımız çok yüksek oranlarda seyreltilir. Şimdi bu bölümde kaynak maddeden homeopatik ilaç aşamasına nasıl geçiyoruz? İlacın içinde madde kalmıyor ama ilacın özelliğini o daha önce bahsettiğimiz minik beyaz haplara nasıl transfer ediyoruz? Biraz bunları konuşacağız. Şimdi kaynak maddenin özelliğine göre metotlarda ufak tefek farklılıklar olabilir. Fakat genellikle basitleştirerek anlatırsam yöntem şudur. Eğer suda eriyebilen bir madde söz konusuysa, suda çözünebiliyorsa veya niteliklerini suyun içinde salabiliyorsa, örneğin suda eriyen bir mineral olabilir veya bir bitki olabilir veya suyla karıştırıldığında çözülebilen herhangi bir hayvansal madde olabilir. O zaman içinde bir miktar alkol ve saf su olan çözeltinin içinde bu kaynak maddeyi bekletiyoruz. Örneğin papatyadan ilaç yapıyorsak papatyayı doğru zamanda, doğru mevsimde, doğru saatte topluyoruz. Bitkinin ilaç olarak kullanılacak bölümü neresiyse, bazen tamamı kullanılır, bazen sadece yaprak kısmı kullanılır, toplanır ve bu çözeltinin içinde bekletilir. Bir süre bekledikten sonra bu çözeltiye biz anatöntür diyoruz ve bu anatöntürden bir damla alınır ve hazırlanacak olan ilaç serisinin niteliğine bağlı olarak ya 1/10 oranında ya 1/100 oranında ya da 1/50.000 oranında seyreltilir. Bu seyretmenin de yine kuralları vardır, yöntemleri vardır. Bunların hepsine ince ince girmeyeceğim. Ama sonuç olarak bir kez bu işlemden geçen ilacın adı onda birlik seyretmeden sonra D veya X harfi, yüzde birlik seyretmeden sonra C harfi ve 50.000'de birlik seyretmeden sonra Q harfiyle temsil edilir. Ve dolayısıyla X1, C1 ya da Q1 olarak adlandırılır. Sonra bu işlem tekrar devam eder. Seyreltilme aşamasından geçmiş olan ilaçtan bir damla alınır ve yine ya 1/10 ya %1 ya 50.000'de 1 oranında seyreltilir ve aynı şekilde X1 ya da D1, C2 ya da Q2 diye etiketleyeceğimiz ilaç elde edilir. Ve Bunun üst sınırı yoktur. Yani bir ilacı dilediğiniz kadar seyreltebilirsiniz. Bir homeopatik ilacı ne kadar çok seyreltirseniz, daha önce bahsetmiştik, o ilaç o kadar daha kuvvetli olur ve o kadar çok derine işler. Yani ruhumuzun derinliklerindeki olan etkisi daha kuvvetli olur.
Serdar Bey, ana tantür şeyine takıldım ben. Ana tantür maddesi hep aynı mı? O çözelti, hep aynı çözeltiden mi bahsediyoruz? Yani kaynak bitki, hayvan, mineraller vesaire, kaynak değişiyor. Fakat çözelttiğimiz şey neydi? Orayı ben kaçırdım zannediyorum.
Şöyle, yani diyelim ki papatya bitkisini alkol ve su içeren çözeltide beklettiğimiz zaman ortaya çıkan çözelti papatya bitkisinin ana tentürü oluyor. Bunu kalendula bitkisiyle yaptığımda ortaya çıkan şey kalendulanın ana tentürü oluyor. Bu eriyebilen ilaç kaynakları için izlenen yol. Bir de erimeyen ilaç kaynakları için izlenen yol var. Mesela biz altından da, yani metallerden, minerallerden de ilaç yapıyoruz ve bunların bir kısmı suda eriyebilir değil. O zaman da şu yöntemi izliyoruz. Bir miktar, bunların hep ölçekleri var elbette, ben şimdi onun detaylarına girmiyorum. Bir miktar, diyelim ki altından ilaç yapacaksak altın tozu süt şekeriyle bir havanda karıştırılıyor. Sonra ortaya çıkan bu şeker ve altın içeren toz karışımından bir miktar alınıyor. Üzerine taze şeker tozu ekleniyor ve havanda dövülmeye devam ediliyor. Sonra ikinci karışımdan bir miktar alınıp yeniden şeker ekleniyor. Üçüncü kere havanda şekerle karıştırılıyor. Üç kere bu işlemden geçtikten sonra artık o karışımın içinde suda erimeyen malzeme çok az, şeker çok fazla. Ama bu karıştırma işlemi nedeniyle altının ilaç olarak kullanmak istediğimiz nitelikleri artık o şekerin içinde. Biz sonra bu şekerden bir parçayı alıp daha önce suda eriyen malzemeler için yaptığımız gibi sulu alkol çözeltisine kattığımızda bu sefer artık eriyor ve böylelikle biz o mineralin niteliklerini bu sulu alkol çözeltisine aktarmış oluyoruz. Sonra bu çözeltiden bir damla alıyoruz ve elde etmek istediğimiz ilacın niteliğine bağlı olarak 1/10, 1/100 ya da 1/50.000 oranında seyreltiyoruz ve böylelikle de mineralden olan ilacımızı da elde ediyoruz. Şimdi ana tentürler hafifçe alkol içeriyorlar. Bu ilacın bozulmasını önlemek için de gerekli, ilacın niteliğini saklayabilmek için de gerekli. Fakat biz bu ana tentürü sadece şekerden yapılmış olan hapların üzerine damlattığımızda ve bu tentürün buharlaşmasını beklediğimizde tentürün ilaç niteliklerini şekerden yapılmış olan haplarımıza aktarmış oluyoruz. Ama alkol buharlaştığı için haplarımızda alkol kalmamış oluyor. Daha sonra bu haplar şişelenip satışa sunuluyor. Bu arada satışa sunuluyor derken onu da bahsedeyim. Şu anda hiçbir homeopat evinde, iş yerinde ilaç üretmiyor. Homeopatik ilaçlar da ilaç fabrikalarında, devlet kontrolünde, steril ortamlarda ve laborantlar ve homeopatlar gözetiminde, kimyagerler gözetiminde, steril makinalarda, steril ortamlarda üretiliyor, etiketleniyor, ruhsatlanıyor ve satışa sunuluyor. O konuda da herkesin içi rahat olabilir.
Serdar Bey, hayvanların kaynak olarak kullanıldığı ilaçlardan biraz daha bahsedebilir miyiz? Organlar mı yoksa bahsettiğimiz başka şeyler mi? Çünkü bu sefer şöyle bir soru gelebilir. Hayvanlar, hani tüm dünyada üretilen ilaçların standardı hayvanlar farklı olacağı için o standart yakalanabilir mi? Ya da ne tür şeyler kullanılıyor ilaçlarda?
Anladım. Siz sorarken benim aklıma bu konuda veganlar ve vejetaryenler ne düşünüyor diye de geldi. Şimdi hayvanlardan ilaç elde edeceğimiz zaman bazen hayvanın ürettiği bir salgıyı kullanıyoruz. Örneğin yılanın zehrini kullanıyoruz. Örneğin hayvanın sütünü kullanıyoruz. Böyle durumlarda kaynak olan hayvan hiçbir zarar görmüyor. Bazen de çok küçük bir zarar verebiliriz. Mesela hayvandan bir kan damlası alabiliriz ya da bir tüy parçası çekip alabiliriz. Mesela şahinden yapılan bir ilaç var. Şahinin tüyünden bir parça ve kanından birkaç damla alıyoruz. Ama bunu yaparken de şahini öldürmüyoruz. Fakat bazı ilaçlarda hayvanı tamamen öldürmek gerekebiliyor. Mesela bal arısından yapılan ilaçta arıyı olduğu gibi öldürebiliyorsunuz. Ama bu şu demek değil. Homeopatik ilaç yaparken milyonlarca arı telef oluyor. Böyle bir şey yok. Çünkü neden? Biz kimyasal ilaçlara oranla son derece küçük ilaç miktarlarını kaynak olarak kullanıp son derece büyük miktarlarda homeopatik ilaç üretebiliyoruz. Dolayısıyla evet, bazı ilaçları üretirken eğer o ilaçların kaynağı hayvanlar ise o hayvanların bazıları hayatlarını kaybediyorlar. Bu doğru. Ama burada ölen hayvan sayısı çok fazla değil. Onu söyleyebilirim. İkincisi, hayvanlardan yapılan bütün ilaçlarda hayvanlar hayatlarını kaybetmiyorlar. Bazen sadece onların salgılarını kullanıyoruz.
Hayvanlar üzerinde deney yapılıyor mu?
Homeopatide asla hayvanlar üzerinde ilaç deneyi yapılmaz. Asla hasta insanlar üzerinde ilaç deneyi yapılmaz. Asla mikroskop altında, laboratuvar ortamında, doku parçalarında ilaç deneyi yapılmaz. Bir ilacın hangi işe yaradığını anlamanın tek yolu onu sağlıklı insanlar üzerinde denemektir. Bunu da bu konuda rızası olan sağlıklı, güçlü insanlar üzerinde yaparız. İlaç denemesi onları hasta edene kadar, telef edene kadar, hastanelik edene kadar asla sürmez. Sağlıklı bir insana incelenecek olan ilaç verildiğinde ortaya çıkan ilk semptomlardan itibaren ilacın verilmesi durdurulur. Sonra bu kişi birkaç hafta gözlenir ve ürettiği semptomlar kayıt altına alınır. Artık kendisine yeni ilaç verilmediği için semptomlar kendi kendine iyileşir ve başka hiçbir müdahale olmaksızın, bu kişiyi iyileştirecek yeni bir ilaç vermeye dahi gerek kalmaksızın ilaç denemesi sonlandırılır. Yani sağlıklı insanlar da bu ilaç denemelerinden zarar görmezler. Hasta insanlar asla ilaç denemelerimize katılmazlar. Yöntem olarak yanlıştır. Hayvanlar üzerinde asla ilaç denemesi yapmıyoruz. Ve doku örnekleri üzerinde asla ilaç denemesi yapmıyoruz. Bu sonuncusunu biraz açıklamak isterim. Zaten geleneksel tıp, holistik tıp, kişiyi olduğu gibi ele alan tıp demektir. Dolayısıyla işte bir karaciğer hücresi üzerine ilacı damlatıp karaciğer hücresi üzerindeki değişikliği görmek, o ilacın kişinin sağlığı üzerinde yapacağı etkiyi görmek demek değildir. Biz bir ilacın o kişide yapacağı etkiyi görmek istiyorsak, onu yaşayan canlı bünyeye vermemiz gerekir. Bunun başka bir yolu yoktur.
Serdar Bey, ilaçların nelerden yapıldığını da dinledik. Dozları nasıl ayarlıyorsunuz? Seyreltmelerden bahsettik. Bu dozla aynı anlama mı geliyor? İlaçların seyreltilmesi ve dozu aynı şey mi?
Şöyle anlatabilirim. Şimdi biz klasik bir doktora gittiğimizde ve bize bir ilaç verdiğinde ne diyecek? İşte bu ilaçtan günde 4 tane al, 6 saatte bir al diyecek, 12 saatte bir al diyecek. Bu ilacın bir ağırlığı olacak, mesela 50 mg, 100 mg, 250 mg. Klasik bir doktora gidip eczaneden klasik bir ilaç kullandığımızda hangi faktörler var? İlacın ağırlığı kaç gram, ne sıklıkta aldığımız ve de ilacın ne kadar kuvvetli olduğu. Hatta bazı ilaçların üzerinde mesela forte yazar, değil mi? Yani bir normal versiyonu vardır, bir de forte versiyonu vardır, kuvvetli versiyonu vardır. Şimdi aynı özellikler homeopatik ilaçlar için de geçerli. Sadece ölçekler farklı. Bizim için de ilacı ne sıklıkta verdiğimiz önemli. Yani biz de hastaya reçete ederken deriz ki işte bunu günde bir kere al, bunu günde iki kere al, bunu haftada bir kere al diye bir tekrar sıklığı veririz. İkincisi, biz de miktar söyleriz. Eğer hap şeklinde vereceksek işte bir tane hap M deriz veya eğer ilacı suda çözmüşsek diyebiliriz ki işte bunu bir bardak suda çöz, sonra bu bardaktan bir kaşık iç diyebiliriz. Veya diyebiliriz ki bu bardaktan günde üç kaşık iç. Biz de dolayısıyla miktar söyleriz. Ve geriye üçüncü faktör olan ilacın kuvveti kalır. O da Batı tıbbında, klasik kimyasal ilaçlarda ilacın işte kaç miligram olduğu vesairesi iken, bizde ilacın ne kadar seyreltildiği ve ne kadar çalkalandığı ile ilgilidir. Biraz evvel ilaç yapım prosedürlerinde kısaca değinmiştik. Biz ilaçlarımızı ne kadar seyreltirsek o ilaç o kadar kuvvetli olur ve o kadar derine işler dedik. Dolayısıyla bizim ilacın kuvveti etiketinde kendini nasıl belli eder? Çok seyreltilen ilaç daha kuvvetlidir. Yani mesela 30C ve 200C diye etiket gördüğümüzde 30C 30 defa seyreltme işleminden geçmiştir. 200C 200 defa seyreltme işleminden geçmiştir. 200C 30C'den daha kuvvetli bir ilaçtır. Ve aynı şekilde bu ilacı eğer suda eritmişsek hastanın bir de çalkalamasını isteriz, şişeyi. Daha çok çalkalanan ilaç daha kuvvetlenir. Ve mesela hassas hastalar için iki kere çalkala deriz. Hassas olmadığını düşündüğümüz hastalara 10 kere, 15 kere çalkala deriz. Homeopat, vereceği ilacın dozunu tıpkı Batı tıbbının doktoru gibi 3 kritere göre belirler. Tekrar sıklığına göre, ilacın miktarına göre ve ilacın kuvvetine göre. İlacın kuvvetini de iyice hassas bir şekilde ayarlamak istiyorsa hem seyreltme oranına dikkat eder hem çalkalama miktarına dikkat eder.
Çalkalamadan Serdar Bey, anlamamız gereken şey şu mu? Etken maddenin daha homojen bir şekilde dağılması mı? Nasıl düşünebiliriz onu?
Aslında çalkalama olayı gerçekten de karışımı daha homojen yapmak için başlamıştı. Ama sonradan gözlemlendi ki çalkalanan ilacın nitelikleri artıyor. İlacın kişi üzerinde yarattığı etki büyüyor. O yüzden biz sadece basit anlamıyla ilaç daha iyi karışsın diye çalkalamayız. Gerçekten de ilacın etki alanını, kuvvet niteliğini artırmak için çalkalarız ilaçlarımızı. Şimdi dozun faktörlerinden bir tanesi kuvvet, miktar ve tekrar idi. Bir başka faktör de şu, ilacın özelliği, hastalığın özelliği ve hastanın özelliği. İlacın özelliğinden anlayacağımız, ilacın kaynağında papatya bitkisi gibi zaten çayını bile içtiğimiz yumuşak bir malzeme mi var? Yoksa örneğin bir yılanın zehrinden yapılmış daha çarpıcı, daha sert bir ilaç mı var? Bu önemli. Daha çarpıcı maddelerden yapılmış ilaçları daha kuvvetli vermemeyi tercih ederiz. Özellikle başlangıçta. Dolayısıyla ilacın özelliğine dikkat ederiz dozu belirlerken. Hastalığın özelliğine dikkat ederiz. Hastalık akut mudur, kronik midir? Akut hastalıklar şiddetli seyreder. Şiddetli seyreden hastalıklara kuvvetli ilaç vermek gerekir. Kronik hastalıklar geçmek bilmezler ama düşük etkide kendilerini belli ederler. O yüzden onlara da uzun dönem ilaç vermek gerekir ama kuvvetli ilaç vermek gerekmeyebilir. Hastalığın özelliğine dikkat edilir. Ayrıca organlarda hasar olup olmadığı önemlidir ilacın dozu belirlenirken. Ve hastanın özelliği önemlidir. Yani hasta hassas biri mi, güçlü biri mi, genç mi, yaşlı mı bunlara dikkat edilir. Dolayısıyla bu 6 kriter üzerinde homeopat nihai kararını verir ilacın dozunu seçerken.
Serdar Bey, az önce ilacın dozu ile ilgili detaylı bilgiler verdiniz. İlacın özelliği, hastanın özelliği, hastalığın özelliği diye saydık. Peki hastanın hassaslığı meselesini ben sormak istiyorum. Bunu nasıl anlıyorsunuz?
Bunu görüşme sırasında sorduğumuz sorularla anlıyoruz. Aslında şimdi bazı kriterler vereceğim ve böylelikle bizi dinleyen herkes homeopatik ilaçlar karşısında ne kadar hassas olup olmadığını kendisi bile karar verebilir. Çünkü kriterlerimiz aslında çok basit. Homeopatik ilaçlara karşı hassas olan kişiler sinirli olurlar, hızlı hareket ederler, duyguları hızlı değişir, ışıktan, sesten, gürültüden kolay etkilenirler, uyku ve tansiyon sorunları olur, alerji sorunları olur. Şikayetleri de genellikle hiperle başlayan sorunlar olur. Yani mesela tansiyon sorunu varsa hipertansiyonu vardır. Tiroid sorunu varsa hipertiroidi vardır. Göz bebekleri geniş ve ışığa karşı yüksek duyarlı olur. Bu kişilerin hassasiyeti yüksektir. Böyle kişilere kuvvetli ilaç verilmez. Çünkü bu kişilere yüksek dozda kuvvetli ilaç verilirse bu kişiler zarar görürler. Kötü etkilenirler bundan. Düşük hassasiyet söz konusuysa bunu nasıl anlıyoruz? Bu kişiler ağır kanlıdır. Yavaş hareket ederler. Yavaş algılarlar. Çevrede olup bitenlerden o kadar etkilenmezler. Yani mesela iki kat yukarıda komşu duvara çivi çakmak için böyle bam diye duvara çekici vurduğunda siz yerinizden hopluyorsanız siz hassas birisiniz. Hiçbir şey olmuyorsa maç izlemeye devam ediyorsanız ne oldu falan bile farkında değilseniz o zaman sizin hassasiyetiniz düşük demektir. Yemek seçmiyorsanız, her şeyi yiyebiliyorsanız, yataktan kalkmak için kahveye falan ihtiyaç duyuyorsanız, yani böyle bir hareketi geçebilmek için böyle birilerinin sizi sürekli uyarması gerekiyorsa, o zaman zaten sahip olduğunuz sorunlar hipoyla başlayan sorunlarsa, yani tansiyon sorununuz varsa o hipotansiyonsa, tiroid sorununuz varsa o hipotiroidse, göz bebekleriniz ışığa karşı düşük reaksiyon veriyorsa, siz o zaman hassasiyeti düşük bir insansınız. O zaman sizi tedavi etmek için kullanılan dozlar da daha kuvvetli ilaç dozları olmak zorunda.
Bu da homeopatinin şaşırtıcı bir yönü. Yani kişiye özel oluşunun göstergesi. Ne kadar çok evet. Etmen var değil mi?
Evet, evet. O yüzden iyi bir homeopat olmak aslında gerçekten zor.
Çok zor, evet. Çok fazla etmenden bahsediyoruz. İlacı, dozunu da ayarladık. İlacı aldık. Ondan sonra neler oluyor? Eklemek istediğiniz dozla alakalı başka bir şey yoksa buradan devam edelim Serdar Bey.
Edelim. Şimdi bu bölümü anlatmak için şöyle bir motivasyonum var. Şu nedenle anlatıyorum. Homeopati Türkiye'de çok az biliniyor ve haliyle insanlar kullanırken endişeleniyorlar ve en ufak bir şeyden de huylanıyorlar, rahatsız oluyorlar. Acaba işte ben doğru ilacımı aldım, şu anda başıma gelenler doğru mu diye tedirgin oluyorlar. Ben şu anda size bir anahtar vermek istiyorum. Yani homeopatik tedaviniz doğru yolda ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Olup bitenleri homeopatınızla görüşmeniz gerekiyor mu? Yoksa her şey yolunda mı? Bir kriter vermek istiyorum. Tabii ki birkaç dakikalık bir bilgi akışı içinde sizi homeopat yapmam mümkün değil. Dolayısıyla eğer bu senaryo, size birazdan anlatacağım senaryolardan bazıları başınıza geldiyse ve bu senaryoların içinde işte bu senaryo başınıza geldiyse iyi değil senaryosuysa hemen de apar topar rahatsız olmanız gerekmiyor. Ama bunları genel kriter olarak, bir veri olarak, bir done olarak size sunmak istiyorum. Şimdi ilacı aldınız ve çok hızlı bir şekilde çok iyi hissediyorsunuz. Bu çok iyi, yani her şey yolunda. Yani hem aldığınız ilaç doğru, hem de aldığınız ilacın dozu doğru. Bunun nadiren şöyle bir istisnası olabilir. Her şey bu kadar hızlı cereyan ediyorsa ortaya çıkan şey iyileşme değil, baskılama da olabilir. İyileşme mi yoksa baskılama mı olduğunu nasıl anlayacaksınız? Kendinizi nasıl hissettiğinize bakacaksınız. Enerjiniz artıyorsa, mutlu hissediyorsanız o zaman gerçekten iyileşmişsiniz demektir. Enerjiniz artmıyorsa, mutlu hissetmiyorsanız sadece semptom ortadan kalkmışsa, yani başınız ağrıyordu, ilaç aldınız, ilacı alır almaz ağrı geçti ama kendinizi iyi hissettiniz. O zaman iyileşmemiş olabilirsiniz. Ama bunu dediğim gibi hemen fırlayın gidin homeopatı hesap sorun anlamında söylemiyorum. Bir olasılık olarak aklınızın bir köşesinde bulundurun diye söylüyorum. Ani ve hızlı iyileşmenin genel anlamı size verilen ilacın doğru olduğu ve ilacın dozunun da çok iyi seçildiğidir. İkinci senaryomuz, önce yavaşça bir iyileşme fakat sonra tekrar hastalık belirtilerinin geri gelmesi. Yani başınız ağrıyordu, ağrı geçer gibi oldu, hafifledi. Tamam, ah geçti galiba dediniz. Bir süre sonra, belki birkaç gün içinde falan ağrı yavaş yavaş tekrar gelmeye başladı. İlaç doğru, ilacın dozu az geldi. İlacın dozunu artırmak gerekiyor.
Serdar Bey, şöyle bir şey geldi aklıma şu anda. Her şey doğru, tedavi doğru, ilaç doğru, doz doğru. Fakat hasta sorgulayan, kaygılı, acaba işe yarayacak mı, yaramayacak mı, acaba nedir, ne değildir, kuran bir tip diyelim. İlaçın etkinliği burada tekrar değişir mi bu tür bir hastada?
Çok güzel bir soru. Eğer hasta çok evhamlıysa ve bu evhamları nedeniyle ilacın çalışmasını durduracak şeyler yaparsa, yani işte ne bileyim çok kahve içerse, ya mesela ilaç fazla mı geldi diye panik yapıp bardak bardak kahve içerse veya bu ilaç beni iyileştirmeye yetmez, ben çok hastayım deyip doktorun verdiğinden daha fazla doz alırsa, bu paniğinden, bu kaygısından zarar görebilir. Ama hastanın kaygılı biri olması homeopatik ilacın çalışmasını bozmaz. Yani sadece ruh halinden dolayı homeopatik ilacın çalışması bozulmaz. Tersine, eğer kendisi için seçilen homeopatik ilaç doğruysa kişi giderek daha az kaygılı ve daha rahat biri haline gelecek. Sadece baş ağrısı geçmeyecek, kaygıları da geçecek.
Onlar için de güzel haber.
Şimdi 6 senaryomuz var bahsetmek istediğim. 3. senaryomuzdan devam ediyorum. Daha önce olmayan yeni, farklı, hafif belirtiler var. Ama ilk belirtilerde de hafif bir iyileşme var. Yani başımız ağrıyordu. Başımızın ağrısı azaldı. Ama daha evvel olmayan başka şikayetimiz var. Mesela karnımızda gaz olmaya başladı. Geğiriyoruz. Şimdi başımızın ağrısının hafiflemesi iyiye işaret. Daha önce sahip olmadığımız yeni bir hastalık belirtisinin ortaya çıkması kötü bir işaret. Bunun anlamı, bize verilen ilaç ne tam doğru ne tam yanlış. İlacımız kısmen doğru. İlaç kısmen doğru olduğu için kısmen iyileştiriyor, kısmen de hasta ediyor. Bu durumda yapılması gereken şey durumun yeniden değerlendirilmesi ve bu kez doğru ilaç verilmesi. Ve bu kısmen doğru ilaca devam etmemek. 4. senaryomuz, ilacı aldık hiçbir şey olmadı. Daha iyi hissetmiyoruz, daha kötü hissetmiyoruz, sanki hiç ilaç almadık. Korkulacak, panik yapacak bir şey yok. Belki biraz evvel bahsettik hassaslıktan bahsederken, belki bizim daha kuvvetli bir ilaca ihtiyacımız vardı iyileşmek için. İlacın dozu yetmedi. Eğer homeopat ilaçtan eminse böyle bir durumda önce daha kuvvetli bir ilaç vermesi gerekir. Daha kuvvetli olan ilaç da hiç etki etmiyorsa o zaman ilaç bu kişi için uygun değil demektir. Durumun yeniden değerlendirilmesi ve başka bir ilaç seçilmesi gerekir. Beşinci senaryomuz, daha önce olmayan yeni, farklı, üstelik de şiddetli belirtiler ortaya çıktı ve ilk belirtiler de değişmedi. Yani baş ağrımız geçmediği gibi karnımız da davul gibi oldu. Yani öyle böyle değil. Şimdi bu tabii kesinlikle istenmeyen bir durum ve aldığımız ilacın yanlış olduğunun en açık kanıtı. Çünkü orijinal ilacı alma nedenimiz olan baş ağrımızda en ufak bir düzelme yok. Durup dururken de daha önce sahip olmadığımız, geçmişte de sahip olmadığımız yeni bir hastalığımız oldu. O zaman bu yeni semptomların şiddetine bağlı olarak ya hiçbir şey yapmadan beklemek gerekir ya da bu yeni semptomları da dikkate alacak şekilde bu sefer doğru olan ilacın reçete edilmesi gerekebilir. Son senaryomuz, var olan belirtilerde artış. Benim başım ağrıyordu. İlacı aldıktan sonra başım daha çok ağrımaya başladı. Ama başka hiçbir şey yok. Yeni ve farklı bir şikayetim yok. Sadece başım ağrıyordu. Hala başım ağrıyor ama eskisinden daha fazla ağrıyor. Aldığım ilaç doğru ama ilaç gereğinden fazla aldım. Yani ilacı çok kuvvetli aldım. Yapılması gereken ilacı kesip beklemek. Çünkü ilaç doğruydu ama fazla geldi. Bir homeopatik ilaç aldığımızda başımıza gelebilecek olan senaryolar ya da bu senaryoların en yaygın olanları bunlar. Bunlara dikkat ederek homeopatik ilaç alırsak homeopatımızla da daha verimli görüşebiliriz. Çünkü homeopatın da bakacağı şeyler bunlar. Eğer hasta bu bilince daha baştan sahip olursa diyalog çok daha verimli olacaktır. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum. Buradaki birkaç dakikalık bilgiyle benim sizi 3 yıllık homeopati kursunu anlatmam mümkün değil. Dolayısıyla bu 6 senaryodan farklı bir senaryo başınıza gelirse ya da aynen anlattığım gibi 6 senaryodan herhangi bir başınıza gelmişse yine de sizin durumunuz tam anlattığım gibi olmayabilir. Çünkü belki siz yapmamanız gereken bir şeyi yaptınız veya yapmanız gereken bir şeyi yapmadınız. Dolayısıyla nihai değerlendirmeyi siz değil homeopatınız yapmalı. Bunun da altını çizmek istiyorum.
Serdar Bey, homeopatik tedavide tamamen iyileşmek ya da iyileşmemek mümkün mü ve hangi durumlarda bu söz konusu oluyor? İlaç işe yaramıyorsa neden yaramıyor olabilir?
Herhangi bir tedavi metodunda, homeopati veya değil, herhangi bir tedavi metodunda tamamen iyileşmek herkes için mümkün değildir. Çünkü geri alınamayan hasarlar vardır. Örneğin bir trafik kazasında bacağımızı kaybetmişsek hiçbir ilaç o bacağı biliyorsunuz çıkaramaz. Eğer bir kişi çok yaşlıysa, çok gücünü kaybetmişse kendisinde kalan güç o anki hastalıkların tamamını geri püskürtmeye artık yetmiyor olabilir. Çünkü bütün programlarımız boyunca hep altını çizdiğimiz bir konu vardı biliyorsunuz. Homeopatik tedavi kişinin kendi gücünü kullanarak iyileştiriyor. Dışarıdan bir şey vererek değil. Dolayısıyla eğer kişinin içinde bu güç kalmamışsa artık, o kişi artık o hastalığı yenemeyebilir, def edemeyebilir. Böyle bir durumda homeopatiden bu kişi yine yarar görür ama ömrünü daha konforlu bir şekilde geçirmek için, tamamen iyileşmek için değil. Şu olabilir, yanlış tedaviler, yanlış ilaçlar o kadar büyük ve kalıcı bir hastalık yaratmıştır ki kişide, artık bu kişi her türlü tedaviye karşı duyarlılığını yitirmiş olabilir. Ve bu kişiye artık ne homeopatinin ilaçları ne batı tıbbının ilaçları etki edemez hale gelmiştir. Bu da mümkün. Böyle bir durumda yine bu kişiyi iyileştirmek mümkün değil. Böyle durumlarda iyileşmeyi zorlamak, kuvvetli ilaç dozları vermek hastaya zarar verebilir. Hasta kuvvetli ilaçlarla başa çıkamayabilir ve daha ağır hasar görebilir. O yüzden bazen yapılacak olan en doğru yol bu kayıpları kabul etmek ve bu kayıpla yaşamaya devam etmektir. Çünkü her tedavi metodu her hastaya veya her hastalığa uygun olmayabilir. Her şifacı her hastaya uygun olmayabilir. Ve sadece iyileşmeye hazır olanlar iyileşebilir. Bu sonucunun altını biraz çizmek istiyorum. Bazen bilinçaltımız bize öyle oyunlar oynar ki bize sorulduğunda deriz ki tabii ben niye hasta olmak istiyorum, tabii ki iyileşmek istiyorum deriz. Ama aslında hastalıktan çıkarımız vardır. Mesela yalnız kalmak istemiyoruzdur. Biri bize baksın diye sürekli hastalanırız. O zaman sürekli etrafımızda işte hemşire olur, evlatlar olur vesaire. Ve biz iyileştikçe başka bir şey yaparız yine hasta oluruz. Farkına varmadan bunu bilinçli olarak yapıyoruz demek istemiyorum. Ama bilinçaltı bize böyle oyunlar oynayabiliyor. O yüzden birinin iyileşmesi için o kişinin gerçekten derinlemesine bilinciyle bilinçaltıyla iyileşmeyi istiyor olması gerekiyor. Hazır olmayanlar iyileşemiyorlar maalesef.
Serdar Bey, burada bir şey sormak istiyorum. Alınan ilaçlarla tedavinin etkisini belirliyor dediniz. Şimdi bilinçaltı bilinç meselesi. Yani ilacın etkinliğiyle mi bunu bağdaştırıyorsunuz? Genel olarak iyileşme halinin hızlanmasıyla mı? Yani bir hasta tedaviyi çok isteyecek, uygulayacak ve bu şekilde devam ettiğinde daha fazla iyileşecek. Ya çünkü bu ilişkiyi çok kuran doktorlar var. Siz bir homeopat olarak siz de kuruyorsunuz da ben orayı çok anlayamıyorum. Yani hani insan hastalığı çağırıyor deniyor ya. Yani bir kısım doktorlar da bunu diyor. Hastalığı herkes kendi çağırıyor. Hastalıklar şey değil ama hani çocuklar falan ben çok oturtamıyorum bu hastalıkla. İsteme istememe bilinç meselesini de nasıl soracağımı toparlayamadım size.
Ya şöyle düşünün. Mesela kardeşini kıskanan bir çocuk düşünün. Annesinin ilgisini kendisine çekmek için sürekli hasta olmayı seçebilir mesela. Bilinçli olarak yapıyor demiyorum. Yani hani Dallas'taki ciğer karakterinden bahsetmiyorum bizim kuşakta olanlar.
Onu söyleyen doktorlarımız da var ya, bu enerjilerle uğraşanlar özellikle. O yüzden size bunu sormak istiyorum. Yani insanlar kendi hastalıklarını kendileri mi çağırıyorlar gerçekten?
Şöyle, benim anlatmaya çalıştığım şey bu değildi ama sizin anlatmaya çalıştığınız şeyi anladım, ona da cevap vereyim. O nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi biz, yani Türkiye'de mi yoksa Bangladeş'te mi yoksa Hollanda'da mı yoksa işte Brezilya'da mı doğacağımızı seçmedik. Yani burada doğduk, büyüyoruz ve dolayısıyla bir kez burada doğduk, büyüyoruz. Artık şimdi burada nasıl bir çevredeysek o çevrede yaşıyoruz. Şimdi eğer içinde gittiğimiz yolda çukurlar varsa o çukurlara düşebiliriz. Mesela gittiğimiz yolda çok çukur varsa çukurları biz kazmadık. Ve o çukurları üstünden atlayacak kadar atletik bir yapıda olmayabiliriz. Olanlar var, olmayanlar var. Olanlar atlayabilirler, olamayanlar da o çukurlara düşecekler. Burada kastettiğim şey o kişiler o çukurlara kasten ve bilerek ve isteyerek düşüyorlar değil. Bazısı istemediği halde düşüyor. Ben sadece bir alt kümeden bahsediyorum. Bir kısmı kendisiyle sohbet ederken, yok canım ne işim var, niye çukura düşmek isteyeyim ben dese de farkına varmadan bilinçaltında gizli gizli o çukura düşmeyi isteyecektir. Bundan da iki örnek verdim. Kardeşini kıskanan çocuk örneği verdim. Veya işte etrafında doktor olsun, hemşire olsun, oğlu kızı olsun diyen yaşlı ebeveyn örneğini verdim. Bu kişiler yalnız kalmamak için böyle bir bahane yaratmak isteyebilirler farkına varmadan. Çünkü böyle örnekler var. Yani mesela düşüyor bir yerini kırıyor, iyileşiyor. Tam artık bakıma muhtaç değil, tekrar evinde yalnız yaşayacak. Hop bir daha düşüyor, bir daha bir yerini kırıyor mesela. Şimdi o zaman bunu sadece sakarlıkla etiketleyemezsiniz. Yani sadece yaşlılıkla sakarlıkla etiketleyemezsiniz. Bunun altında daha derin bir duygu aramak gerekiyor. İşte ben bu üçüncü maddede buna dikkat çekmek istemiştim. Sizin söylediğiniz de doğru, benim söylediğim de doğru. İkisi iki ayrı mekanizma.
Mesela, evet. Serdar Bey, homeopatik ilaçların işe yaramadığı durumlar neden ve nasıl oluyor? Neden işe yaramazlar yaramadıkları zaman?
Bir ilaç aldığımızda ve hiçbir şeyin değişmediğini gördüğümüzde aklımıza gelen olasılıklar şunlardır. Bir, aslında ilaç etki etmiştir fakat biz farkında değilizdir. Çünkü bazı ilaçlar yavaş etki ederler. Yani etkilerini görmek vakit alır. Yani şey gibi, bir tohumu toprağa ekersiniz, bir hafta beklersiniz, hiçbir şey yoktur ama bir hafta sonra oradan bir filiz çıkar. Ama siz o sırada o bir hafta boyunca toprağın altında olanları göremezsiniz. Dolayısıyla birinci neden yeteri kadar beklememiş olmaktır. İkinci neden ilacın çalışmasını engelleyen bazı kimyasallarla ortalığı karıştırmış olmak olabilir. Mesela çok fazla alkol içmiş olmak, çok fazla kahve içmiş olmak, eğer kişi kullanıyorsa uyuşturucu ilaçlar almış olmak gibi. Bir başka şey, kişinin hayatında travmatik derecede üzüntüye, kızgınlığa yol açan olaylar ortaya çıkması. Yani işte bir evladın kaybı, bir trafik kazası geçirmek, çok büyük bir kızgınlık yaşamak. Yani kişinin ruh halini darmadağın edecek travmatik bir olay, son aldığı homeopatik ilacın etkisinin gölgede kalmasına yol açabilir. Değiştirilmesi gereken bir yaşam tarzına rağmen o yaşam tarzı değişmediyse. Mesela eklem ağrılarından şikayet eden biri işte homeopata geldi, siz de ona bir ilaç verdiniz. İlacı aldı, eklem ağrıları geçmedi. Neden? Rutubetli evde yaşıyor ve hala rutubetli evde yaşıyor. Yani siz ona kuru ve güneşli bir eve taşınmasını söylediniz. Hem de bu ilaçları kullandınız. İlaçları kullanıyor ama oturduğu ev hala rutubetli. E o zaman eklem ağrıları geçmeyecektir. Bu sürpriz olmaz. İlacın dozu az gelmiş olabilir. Bundan biraz önce bahsettik. O kişi yeteri kadar hassas değildir. İlacın onda çalışması için ona verilmesi gereken doz daha kuvvetli bir doz olmalıdır. Kişi aynı anda başka tedavilere devam eder. Bu bazen gerekli olabilir, kaçınılmazdır. Yani mesela yüksek tansiyon ilacı kullanan birine homeopatik ilaç verdiğiniz zaman yüksek tansiyon ilacını kes diyemezsiniz. Bundan bahsetmiyorum. Ama mesela gerekli olmayan, yani yaşamsal olmayan bambaşka bir tedaviye başvurur. Mesela sizden homeopatik ilaç alır, sonra gider bir biyoenerji seansına katılır. Sonra gider bir biyorezonans seansına katılır. Sonra gider bir reiki seansına katılır. Bu durumda farklı enerji alanları birbirlerini etkileyeceklerdir. Veya gider bir aile dizimi yaptırır. Gider bir hipnoterapi yaptırır. O zaman homeopatik ilacın çalışmaması mümkün ama bu ilacın yanlış olduğu anlamına gelmez eğer böyle bir senaryo söz konusuysa. Biraz önce bahsettik, kişi iyileşmeye hazır olmayabilir. Direnç vardır bilinç altında ve iyileşmesi zor olur. Düşük bir olasılık çünkü homeopatik ilaçlar kolay bozulmazlar ama ilaç bir nedenle bozulmuş olabilir. Yani örneğin suda eritilmiş bir ilaçtır ve siz onu güneşe koymuşsunuzdur yazın. İlaç etkisini yitirmiş olabilir güneşte beklediği için. Veya ilaç gerçekten de yanlış ilaçtır. Yani almanız gereken ilaç bu değildir. O yüzden işe yaramamıştır.
Sezon finaline doğru yaklaşırken son sorulara da geliyoruz. Hem homeopat olmayı düşünenlerin hem de hastaların merak ettiğim, tahmin ettiğim bir şey sormak istiyorum. Sizce sadece doktorları mı homeopat olmalı yoksa doktor olmayanlar da homeopat olabilir mi, olmalı mı? Sizin görüşünüz nedir?
Bence homeopati eğitiminden kimse mahrum bırakılmamalı. Yeterliliğini ispat eden herkes homeopat olabilmeli. Ancak benim kişisel deneyimlerim, ben biliyorsunuz doktor olmayan bir homeopatım. Benim kişisel deneyimlerim şöyle. Eğer hasta batı tıbbının kimyasal ilaçlarını düzenli olarak kullanmak zorundaysa, doktor olmayan homeopatların o ilaçların etkilerini bilmesinin imkan ve ihtimali yok. Bu durumda böyle bir kişiye mutlaka ve mutlaka tıp doktoru bir homeopatın bakması lazım. Ancak genç, güçlü ve başka ilaçları da kullanmayan, çok ciddi sorunları olmayan hastalara doktor olmayan homeopatlar da yeterliliklerini ispatladıktan sonra bakabilirler. Bu arada yeterlilik ispatından kastım gerçekten yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra kanıtlanmış yeterliliklerden bahsediyorum. Yoksa hani ben iyiyim deme yeterliliğinden bahsetmiyorum. Bir de acil servisli konularla mutlaka doktorlar ilgilenmelidir veya doktor olan homeopatlar ilgilenmelidir. Yani biri kalp krizi geçiriyorsa derhal ambulans çağırıp onu hastaneye sevk etmelisiniz. Yani dur bakayım şuna bir ilaç vereyim belki krizi kontrol altına alabilirim falan diye bir şey yok yani.
Teşekkürler. Şimdi son bir soru kaldı. İzleyici sorularımızdan bir tanesi. Onu sormak istiyorum kapatmadan önce. Aşıların olası toksik etkilerini arındıran homeopatik ilaçlar var mı? Böyle bir tedavi yöntemi var mı? Sizin bu konudaki tavsiyeleriniz ne olur? Aşı yaptırmış aileler için.
Kaynağı aşı veya değil. Herhangi bir durumda tedavi yapmak için tedaviyi gerektiren semptomların olması gerekir. Şimdi koruyucu hekimlik diye bir dal vardır. Hasta olmamak için yapılması gerekenleri inceler. Homeopatide de hastalıktan korunmanın yöntemleri vardır. Homeoprofilaksi adı altında incelenen ve kişiyi hastalıklardan koruyan homeopatik tedavi yöntemleri vardır. Ancak birisi bir eylemde bulunmuşsa ve bu eylemden zarar gördüğünü düşünüyorsa, bu aşı olabilir, başka bir şey olabilir. Bu zarar kendini net bir şekilde göstermiyorsa, o zaman ortada olmayan bu zarar için varsayılan bir tedavi yapılması doğru değildir. En azından benim görüşüm bu yönde.
Detoks amaçlı homeopatiden faydalanabiliyor muyuz? Bunun için de cevabınız aynı mı? Aşı veya aşıyla alakası olmayan toksik her türlü şey için.
Şimdi beslenmedeki detoks programlarına karşı değilim. Yani ara sıra vücudu dinlendirmek, birkaç gün üst üste hafif şeyler yemek yapılabilir. Fakat ilaçlarla detoks tamamen uzmanların yapması gereken ciddi bir konudur. Ama durup dururken yapılması gerektiğini yine düşünmüyorum. Yani bunun gerekli olduğunu gösteren, buna ihtiyaç duyulduğunu gösteren semptomlar varsa bu konuda uzman olan biri tarafından yapılmalıdır. Yani şöyle bir genelleme yapamayız. Yani homeopatik detoks protokolü şudur. İşte senede iki kere yapın ki sağlığınızı koruyun. Böyle bir protokol yok. Benim bildiğim yok en azından. Ve bana da mantıklı gelmiyor. Ben mesela yapmam. Ya yani böyle bir protokol araştırmadım bile. Bir detoks protokolü uygulamam için o detoksa ihtiyaç duyduğumu gösteren semptomlara sahip olmam gerektiğini düşünüyorum. Benim bakış açım böyle.
Evet, o da yani tamamen tedavi olarak bakmak lazım bu konuya. Ve gerektiğinde homeopatiyi kullanmak etkinliğini de artıracaktır diyorsunuz.
Böyle düşünüyorum. Herkes böyle düşünmüyor biliyorum ama ben böyle yapmak istiyorum.
Teşekkürler. Sizin toparlamak istediğiniz ya da özetlemek istediğiniz şeyler var mı Serdar Bey? Bu sezon 8. bölümle yaz tatili öncesinde bir final yapacağız bu bölümle.
Var. Bu 8 bölümde biz şunları gördük. Homeopatik tedavi nedir? Nasıl yapılır? Kimler yapar? Homeopatik iyileşme başka iyileşmelerden neden daha iyidir? Şimdi çok kısa bir kapanış yapmak istiyorum ve bu kapanışta şunu söylemek istiyorum. Bir tedavinin homeopatik olması için gerekli olan 4 kriterimiz ne? Çünkü birine homeopatik ilaç verebilirsiniz ve yaptığınız tedavi yine homeopatik olmayabilir. O kişiye verdiğiniz ilacın homeopatik bir ilaç fabrikasında yapılması ve hatta bir homeopat tarafından verilmesi dahi o tedavinin homeopatik olduğunu garantilemez. O yüzden bütün programlarımızın özeti niteliğinde hatırlatmak istediğim 4 tane kural var. Eğer aldığınız tedavi bu 4 kuralı içermiyorsa bilin ki aldığınız tedavi homeopatik değildir. Birinci kuralımız, en olmazsa olmaz kuralımız, benzer benzeri iyileştirir kuralıdır. Yani aldığınız ilaç sizde sahip olduğunuz hastalık semptomlarını yaratacak şekilde etki etmelidir. Başınız ağrıyorsa baş ağrınızı artıracak olan ilacı alıyor olmalısınız. Benzer benzeri iyileştiririn anlamı budur. Eğer siz semptomlarınızı baskılayan bir ilaç alıyor iseniz, bilin ki aldığınız tedavi, kullandığınız ilacın türü ne olursa olsun homeopatik değildir. İkincisi, klasik homeopatide her zaman bir defada bir ilaç kullanılır. Bugün maalesef Avrupa'da, Amerika'da, eczanelerde, homeopatik ilaç raflarında bile birden fazla homeopatik ilacın karıştırılarak kullanıldığı ilaçlar vardır. Bu klasik homeopatinin ilkelerine aykırıdır. Bir defada ağzınıza koyduğunuz homeopatik ilaç sadece tek tür olmalıdır. Ama gün içinde birden farklı ilaç kullanabilirsiniz. Yani sabah kalkınca bir ilaç, sizin semptomlarınız değiştiği için öğlen başka bir ilaç kullanabilirsiniz. Bu sorun değildir. Ama aynı anda ağzınıza koyduğunuz ilaç tek kaynaktan yapılmış tek bir homeopatik ilaç olmak zorundadır. 3 tane 5 tane ilacın karışımından elde edilmiş ilaçlardan uzak durunuz. Üçüncü kuralımız, her zaman sizi iyileştirmeye yetecek olan en küçük dozu kullanınız. Hiçbir zaman daha çabuk iyileşeyim diye daha kuvvetli olan ilaç dozlarına siz tenezzül etmeyiniz, kararı kendiniz veriyorsanız. Homeopatınızı da teşvik etmeyiniz. Homeopatsanız da her zaman için en küçük ilaç dozuyla başlamanın en güvenli yol olduğunu her zaman hatırlayınız. Ve ilacın dozundan bahsederken her zaman 3 kriter olduğunu asla ve asla unutmayalım. İlacın miktarı. İlacı hap olarak alacaksak kaç hap alacağız? Yudum olarak alacaksak kaç yudum alacağız? Günde kaç yudum alacağız? Miktar. İlacın kuvveti. Hangi ilaç serisinden? Ve kaçıncı seriden alacağız? Yani onda bir seyreltilmiş ilaç mı alacağız? Yüzde bir seyreltilmiş ilaç mı alacağız? 50.000'de bir seyreltilmiş ilaç mı alacağız? Ve bu işlemlerden kaç kere geçmiş olan ilacı alacağız? Yani 30C mi alacağız? 200C mi alacağız? 1000C mi alacağız? Ve ilacı ne kadar sıklıkta tekrar edeceğiz? Günde bir kere mi alacağız? Haftada bir kere mi alacağız? Günde iki kere mi alacağız? İlacı miktar, kuvvet ve tekrar nitelikleriyle almamız gerektiğini her zaman hatırlayalım. Ve ilacın seçim kriterlerinde ilacın niteliklerinin, hastalığın niteliklerinin ve hastanın niteliklerinin üçünün de önemli olduğunu hatırlayalım. Ve en önemli iki yanlıştan mutlaka uzak duralım. Bunlardan bir tanesi, ilaç doğru olsun da kuvveti ne olursa olsun önemli değil. Yeter ki ilaç doğru olsun. Kesinlikle yanlış. Hem ilaç doğru olmak zorunda, hem kuvvet doğru olmak zorunda. İkinci en önemli yanlış, alınan ilk ilaç dozundan sonra hastanın göstereceği tepkilere bakmadan otomatik olarak dozu mekanik olarak tekrar etmek. Yani mesela birine bir ilaç verdiniz, birkaç gün sonra onu kontrol etmeniz lazım. Yani verdiğiniz ilaca ne tepki veriyor? Az mı geldi, fazla mı geldi? Sen bu ilacı 3 ay kullan, 3 ay sonra görüşelim demeyeceksiniz. Çünkü eğer fazla doz verdiyseniz o kişi 3 ay boyunca fazla doz kullanacak. Az doz verdiyseniz 3 ay boyunca hiçbir işe yaramayan bir ilaç kullanacak. Dolayısıyla ilk birkaç gün ilacı verdikten sonra önce ufacık bir değerlendirme yapmanız lazım. Dozun doğru olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Ondan sonra iyileşmek için gereken süre daha uzunsa, böyle öngörüyorsanız tamam. O, bir sonraki kontrol görüşmesi bir ay sonra olsun. O önemli değil. Ama verdiğiniz ilacın dozunun doğru olup olmadığını birkaç gün içinde kontrol etmeniz lazım. Ve son olarak homeopatik tedavide sadece homeopatik metot ile elde edilmiş ilaçlar kullanılır. Yani bir ilaç homeopatik ilaç elde etme metotlarıyla elde edilmemişse, doğadan toplanırken ve seyreltilirken ve çalkalanırken homeopatik metotlar kullanılmamışsa o ilaç homeopatik değildir. Diğer 3 kurala tek başına uyulsa bile 4. kurala uyulmadığı takdirde yapılan tedavi yine homeopatik olmayacaktır.
Serdar Bey, zannediyorum sizin de bu cümlelerle kapanışı yaptık. Dolu dolu geçen 8 bölümün ardından saatlerce süren dersler sonunda homeopatiye giriş yaptık ve bayağı anladık sayenizde. Şimdilik bir yaz arası vereceğiz. Ondan sonra kısmetse tekrar sizlerle hep birlikte homeopati derslerine devam edeceğiz inşallah. Öyle umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Yeni sezonda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bu 8 bölümde klasik bir homeopati giriş programını gerçekten de tamamlamış olduk. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hatta ve hatta temel bir ilk yardım kursunun da teorik bölümünü tamamlamış olduk. Kaldığımız yerden devam ettiğimizde ilaç bilgilerine gireceğiz ve o zaman temel bir ilk yardım kursunda verilen bütün içeriği tamamlamış olacağız. Bu vitamingillerin çok önemli bir hizmetidir Türkiye'deki homeopatinin yayılmasına. Çünkü bugüne kadar homeopatik ilk yardım eğitimleri sadece sınıf eğitimi olarak verildi ve doğal olarak sadece büyük şehirlerde verildi. İlk defa vitamingiller sayesinde bu eğitimin içeriği internet üzerinde her isteyenin kendine uygun olan saatte alabileceği ücretsiz bir eğitim haline geldi. Bu nedenle ben de vitamingillere sonsuz teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum.
Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.